Huzur arayan topraklar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Sesimizin sizlere ulaşmasını sağlayan teknik yapımda Burak Hararoğlu, yapım yardımcısı Nilgün Yıldırım ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Ankara'dan güzel bir gün dileklerimizle başlıyoruz Huzur Arayan Topraklar programımıza. Orta Doğu'yu konuşmaya devam edeceğiz. Bu programda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelileri ve Avrupa'nın yaklaşımını değerlendireceğiz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize 0090 312 463 3419, 0090 312 463 3421 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419, 0090 312 463 3421. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha tekrar edelim. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Programda bir telefon bağlantımız olacak. Avrupa'da göçün siyasallaşması, yükselen sağ ve mülteci karşıtı söylemi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Gökay Özerim bizlere değerlendirecek. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Sayın Doçent Doktor Saime Özçürmez ile birlikteyiz. Konuğumuz Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Suriye'de yaşanan çatışmaların ardından Türkiye Suriye'den kaçanlara açık kapı politikası uyguladı ve sınır kapılarını açtı. İlk girişler 29 Nisan 2011 tarihinde Cilvegözü sınır kapısında olmuştu. O günden bugüne gelişmeler devam etti. Bugün resmi rakamlara göre yaklaşık 3 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapıyor Türkiye. Türkiye'nin 11 ilinde kurulan 22 kamp var. Suriyeli mültecilere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı koordinasyonunda bu kamplarda yardım sağlanıyor. Yine Türkiye'de aynı zamanda Afganistan, Irak, İran, Somali'den 250 bine aşkın insan bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in 2014 raporunda mülteci kabul eden ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Son gelişmeler Türkiye'yi ilk sıraya taşıdı. Sayın Özçürmez, mülteciler ve sığınmacılar bakımından Türkiye'deki durum üzerinde durarak başlayalım. Geçici koruma altında olanların hakları ve yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerinizi alalım.
Çok teşekkür ederim. Değerlendirmelerimize öncelikle isterseniz tanımlarla başlayalım. Burada önemli olan husus sığınmacı, mülteci, geçici korumaya tabi Suriyeliler konularında Türkiye'de çeşitli kavramlar kullanılıyor olması. Özellikle Suriyelilerin tabi olduğu durum geçici koruma yönetmeliği kapsamında değişik haklara erişimleri olması. Dolayısıyla Türkiye'de farklı uyruklarda mülteci ve sığınmacılar bulunmasına karşın Suriyelilerin durumu daha özel bir durum haline geliyor. Sizin de vurguladığınız üzere 2011'den bu yana yaşanan hızla yükselen sayılarda ve kitlesel akın niteliğinde olan bir hareketlilik, bir kişi hareketliliği söz konusu. Bu değerlendirmede dilerseniz sorunlarla iyi yönleri birlikte ele alalım. Çünkü bu süreç hem iyi yönleri olan hem de zorlayan yönleri olan bir süreç. Hukuki açıdan şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Türkiye artık kişi hareketliliğini diğer bir deyişle göç, iltica, sığınmacılara ilişkin politikaları düzenlemekte. Dolayısıyla burada bir mevzuat altyapısı olması, kanuni altyapı olması çok büyük önem kazanıyor. Bu iyi bir yön. Daha sonra Suriyelilerle ilgili olarak da gelişen ihtiyaçlara göre geçici koruma yönetmeliği çıkması da çok iyi bir durum. Fakat zorlanılan durum şu. Dikkat ederseniz tanımlarla ilişkilendirdiğimizde değişik statülerde Türkiye'de uluslararası koruma kapsamında farklı uyruklardan, farklı ihtiyaçları olan bireyler bulunmakta. Şimdi bu bireylerin farklı erişimleri olması da tabii hukuki açıdan düzenlenmesi gereken bir ortam yaratıyor. Örneğin Türkiye'de biliyorsunuz Cenevre Sözleşmesi'ni imzalayan, New York Protokolü'nü imzalayan bir ülke olarak aslında uluslararası koruma konusunda birçok yükümlülüğü var. Fakat aynı zamanda coğrafi kısıtlama olması nedeniyle de diğer ülkelerden gelenlerin burada başvurularını değerlendirmesi söz konusu değil. Şimdi idari açıdan da hem iyi yönler hem zorlayan yönler oldu. Bunlardan bir tanesi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile bir göç idaresi genel müdürlüğü kuruldu. Ayrıca da bu konunun özellikle Suriyelilerin burada olmasıyla birlikte çeşitli bakanlıkları, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, özellikle de AFAD kurumun baştan itibaren aktif bir biçimde çalışmaları söz konusu oldu. Ve eş güdüm ve işbirliği konusunda Türkiye'de inanılmaz bir bilgi birikimi diğer ülkelerle kıyaslandığında oluşmuş oldu. Zorlayan yönler bu acil durum aslında ortamında gerçekleştiği için eş güdüm, işbirliği, mevzuat altyapısı, teknik kapasite konularında da sürekli bir zorlanma söz konusu oldu. Ve bunları aslında Türkiye kıyaslamalı olarak düşündüğümüzde, ben genelde kıyaslamalı siyaset çalışıyorum, başarılı sayılabilecek nitelikte yanıtlar vermiş oldu. Bir de yönetişim açısından bakalım iyi yönler ve zorlayan yönlere. Yönetişim açısından da Türkiye yasa yapımı sürecinden bu yana aslında çok katılımcı bir yöntem izledi. Bu yöntemin şöyle bir faydası var. Paydaş dediğimiz çeşitli siyasetlerde yer alan ve siyasalarda yer alan ve özellikle geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için de önem kazanan aslında birlikte hizmetleri götürmek, birlikte kararları almak, özellikle hem mali açıdan hem sosyal açıdan kararları birlikte almak önem kazandı. Ve bu alanda sivil toplum örgütleri, uluslararası organizasyonlar katılabildi. Ama tabii yönetişim açısından zorlayan yönde bu da aslında yolda karar verilen bir biçimde yapıldığı için, bir model olmadığı için Türkiye'nin önüne çıkan bütün güçlükleri yavaş yavaş aşmasına neden oldu.
Sizin anlattıklarınızdan Sayın Özçürmez, Türkiye'nin küresel düzensiz göç konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu, önemli bir birikime sahip olduğunu görüyoruz. Sanıyorum ağırladığı göçmen sayısı ya da geçici koruma altındaki sığınmacı, mülteci sayısı açısından da dünya için örnek bir ülke konumunda şu an.
Neredeyse bunu söyleyebiliriz bazı açılardan. Çünkü burada süreç, eğer bir periyodizasyon yapmamız gerekirse, ilk dönem acil durum dönemiydi. Ve bu acil durum döneminde de girişler gerçekten çok kapılar açılmak suretiyle, bir insani krize gerçekten kucak açmak suretiyle yanıt verilmesi çok büyük önem kazanıyordu. O aşamada tabii yapılanlar acil durum ve ilk gereksinimlerin hemen ilk aşamada karşılanması durumuydu. Fakat sonra uzayan kalış, bu geçicilik tartışma ortaya getirdi. Ardından da aslında uyum tartışmalarını yol açtı. Şimdi burada tabii bu konularda, bu alanlarda siyasa belirlenirken bu tartışmaların hangi çerçevede sunulduğu da çok çok önem kazanıyor. Örneğin uyum konusunu konuştuğumuz zaman artık bu kişilerin burada belli bir zamandır, ki bu 5 yılı geçmiş vaziyettedir, yaşadıklarını ve yaşam kalitelerini yükseltmeleri gerektiğini ve onların aslında bulundukları topluma hem katılabilmek hem katkıda bulunabilmek yönünde de bir takım hizmetlere ulaşabilmeleri ve kendilerini geliştirebilme imkanları sağlamaları gerektiği anlamına geliyor. Düzensiz göç konusuna da hemen dönersek, Türkiye kişi hareketleri konusundaki bütün çeşitlilikleri yaşamakta. Hem göç gönderen ülke, hem aslında göçen ağırlayan ülkeli, hem de geçiş gibi ülkesi. Geçiş ülkesi, düzensiz göçü de birebir yaşayan bir ülke.
Evet, birçok problemden söz etmek mümkün. Eğer düzenli Türkiye'de kalıcı olacaklarsa barınmadan eğitime, sağlığa kadar bir dizi sorunun da çözülmesi gerekiyor. Hı hı. Sayın Özçürmez, 1. Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı'nın sonucunda yayınlanan Ottawa Sözleşmesi'ne baktığımızda sağlığın temel ön şartlarından birinin barış olduğunun belirtildiğini görüyoruz. Savaş, iç savaş, çatışma daha çok kadın ve çocukları olumsuz yönde etkiliyor. Sizin de özellikle sağlık konusunda çalışmalarınız var. Suriyeli geçici koruma altına alınanların verilen sağlık hizmetlerinden ve bu hizmetlerden yararlanırken yaşanan sorunlardan söz ederek devam edelim isterseniz.
Çok önemli bir konuyu aslında ele alıyoruz şu anda. Eğitim ve sağlık hem uyum açısından, hem toplumsal barış açısından, hem toplumsal düzen açısından çok önemli konular. Sağlık konuları da yine bu acil dönemde gelişen sağlık ihtiyaçları ve daha sonra kalışla birlikte çeşitlenen sağlık ihtiyaçları açısından bakıldığında Türkiye'nin gerçekten özellikle 2011'den 2015'in sonuna kadar çok değişik şekilde doğru girişimlerle yönettiği bir süreç olarak ele alınabilir. Örneğin kamplar var. Kamplar aslında toplumsal yaşamın çok kapalı bir alanda, hijyen koşullarının çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir ortamda geçtiği mekanlar. Bu mekanlarda Türkiye başından beri aslında salgın hastalığı hastalıkları önlemede, perinatal hizmetlerin sunulmasında ve acil hizmetlerin sunulmasında başarı sergilemiş vaziyette. Şimdi biz Suriyelilerden bahsettiğimiz zaman kamplar, kamp içi hizmetler bir bölümü sağlık alanında da kamp dışında kentlerde bulunan Suriyelilerin ihtiyaçlarında, kentli mültecilerinde sorunlarını ayrı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Şimdi geçici koruma yönetmeliğinin en önemli unsurlarından biri sağlık hizmetine erişimi de sağlamış olması. Fakat erişim her zaman her sorunu halletmeyebiliyor. Erişim aşamasında benim karşılaştırmalı çalışmalarım da vardı. İtalya, Kanada ve Almanya, ki bunlar gelişmiş ülkeler biliyorsunuz. Onların erişim aşamasında yaşadığı sorunların çok benzerlerini Türkiye'de de yaşıyoruz. Bunlardan ilki dil bariyeri. Dil bariyeri, sağlık hizmetleri ne kadar kaliteli olursa olsun, sağlık hizmetine erişmeye çalışan kişinin özellikle istekleriyle ve orada karşılaşacağı hizmetle ilgili dil bariyerini aşmasıyla mümkün olabiliyor. İkinci konu aslında çok önemli, yine erişimle ilgili olan, Suriyeli doktorların da sistem içerisinde yer alabilmelerini sağlayabilir miyiz, sağlayamaz mıyız? Şimdi bu konuda Türkiye'de uygulamalar da aslında diğer ülkelerdekilere çok benziyor. Neden? Çünkü bütün gelişmiş ülkelerde de bazı meslek gruplarının eğitimlerinin, denkliklerinin sağlanabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Fakat az önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye'nin yaşadığı kitlesel akım durumu hem sayılar açısından hem sıkışmış zaman dilimi açısından o kadar farklı bir durum ortaya çıkardı ki bu durum içerisinde hem sivil toplum örgütleri, psikososyal destek, sağlığa erişim konusunda Suriyelilere yardım bakımından aktif hale geldi. Hem Suriyeli doktorlar çok yakın bir dönemde çeşitli aslında girişimlerle hizmet sağlamaya girişebilecek vaziyetteler. Aynı zamanda psikiyatrik akıl ve ruh sağlığına ilişkin hizmetler çok değişik şekillerde sağlanmaya çalışılıyor. Özellikle de Türkiye'de Suriye'den anne babalardan çocuklar doğuyor biliyorsunuz. Evet, evet. Bu da önemli bir konu. O konuda da özellikle erişimde önemli aşamalar kaydedilmiş vaziyette. Fakat raporları okuduğumuzda tıbbi malzemeye ve ilaçlara erişim hususunda kısa dönemde, daha yakın dönemde sorunlar yaşandığını da görüyoruz.
Evet. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Şubat 2016 rakamlarına göre Türkiye son 4,5 yılda Suriyelilere toplam 8 milyar dolar harcadı. Yani yaklaşık 24 milyar lira. Böylesi bir ekonomik yük de söz konusu. Diğer yandan uluslararası göç ve mülteciler sorunu siyasi ve sosyo-kültürel yapıları da zorlayan, etkileyen bir unsur. Hedef ülkelerde yabancı korkusu ve etnik şiddet gibi güvenlik tehditlerine de dönüşebiliyor. Sorunun güvenlik boyutu öne çıkıyor. Sayın Özçürmez, Suriye'de geçici koruma altında olanların güvenlik bağlamında açtığı sorunlara kısaca değinelim isterseniz. Yine bu bağlamda tampon bölge, güvenli bölge uygulamasının çözüme katkıları üzerinde duralım. Bu kavramlar neyi ifade ediyor? Biraz bunları açalım isterseniz.
Öncelikle dar bir tanımıyla güvenlik nedir, ona bir düşünelim isterseniz. Toplumsal yaşamın aksamadığı, yasal düzenin aksamadığı ve kişilerin kendilerini emniyette hissettikleri, huzur içinde hissettikleri ortam aslında güvenli bir ortam olarak düşünülebilir. Şimdi güvenli bölgeler kurulması açısından da düşündüğümüzde bu konunun çok karmaşık bir konu olduğunu, çözümlerden biri olarak düşünüldüğünü görüyoruz. Fakat uluslararası, özellikle sınır ötesi hareketliliğin yönetilmesi, kriz ortamlarında bu çeşit mekanların yaratılması konusunda birçok devletin gerçekten çok ciddi anlamda düşünüp, etraflıca düşünüp bu girişimde bulunması gerekiyor. Çok önemli sorumluluklar beraberinde getiren uzun soluklu bir girişim bu. Umarım üzerine düşünülürken gerçekten gerektiği gibi hassasiyet gösterilecektir.
Evet, Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci akınıyla karşılaştı. Türkiye'de de dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumu gerçekleşti. Aynı zamanda bir geçiş ülkesi Türkiye. Az evvel de siz altını çizdiniz. Yasa dışı yollarla Türkiye'den Avrupa Birliği'ne geçmek isteyen mültecilerin dramlarına tanık olduk. Ve bunun ardından da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldı. Geri kabul anlaşması. 1 Ekim 2014'te yürürlüğe giren anlaşmaya göre 28 üyeli Avrupa Birliği Türkiye'ye gönderilen her bir mülteciye karşı bir mülteci alacak. Parasal destek ve dolaşım serbestliği gibi konular da anlaşmada yer aldı. Sayın Selmi Özçürmez, geri kabul anlaşmasında son durumu değerlendirelim kısaca. Bir telefon bağlantımız olacağını belirtmiştik. Sayın Gökay Özer'in bizi hatta bekliyor.
Evet, geri kabul anlaşmaları önce hemen bir çerçevesini çizelim. Düzensiz göçün yönetimi için vazgeçilmez uluslararası anlaşmalardan biri haline geldi. Türkiye'nin anlaşmayı da uygulaması konusunda son dönemde dönemlerde aslında başarılı olduğu yansıyor. Çünkü geçen yaz, yani 2015 yazındaki büyük hareketlilik, yaşanan dramların tamamının 2016 yazında çok daha düşük bir hale geldiği ve anlaşmanın aslında uygulandığı durumda bir şekilde bu hareketliğin Avrupa yönünde gitmesini engellediğini görebiliyoruz. Ama tabii başka faktörler de var. İsterseniz telefondan sonra onlara da değineyim.
Avrupa'da yeni bir güvenlik anlayışı inşa edilirken bir dizi olayın etkisiyle de göç bir tehdit olarak konumlandırıldı. Medya, kamuoyu ve ulusal hükümetlerin göç konusunda karşılıklı etkileşimi 21. yüzyılda göçü Avrupa'nın en büyük güvenlik konularından biri haline getirdi. Avrupa'daki ulusal ve ulusüstü düzeydeki aktörlerin de karar, tercih ve politikalarında sayıları giderek artan mültecilerin sorunlarına yaklaşım değişti. Soruna insan hakları ve evrensel değerler ekseninde bir yanıt üretildiğini söylemek ne yazık ki pek de mümkün değil. Programın başında bu anlamda bir bağlantımız olacağını söylemiştik. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Gökay Özerim telefon attığımızda. Merhaba Sayın Özerim.
Merhabalar Tema Hanım. Nasılsınız?
Teşekkürler efendim. Avrupa'da göçün siyasallaşması ve güvenlikleştirilmesi konusundaki değerlendirmelerinizi alalım öncelikle. Ardından da şu an yükselen sağ ve mülteci karşıtı söylemden, terörizmle sığınmacıların aynı düzlemde değerlendirilmesi ya da algılanması sonuçlarından da söz etmenizi isteyelim.
Çok teşekkürler. Öncelikle tüm dinleyicilere ve Saim hocamıza selamlarımı iletiyorum. Bu Avrupa'nın özellikle son 5 yıl içerisinde en fazla üzerinde durduğu konulardan bir tanesi, fakat göç konusunun ve özellikle Suriyeliler ekseninde daha da fazla gündeme gelmesiyle birlikte göç, terör ve aşırı sağın yükselişi aynı eksende değerlendirilmeye başlandı. Tabii bunun sebebi olan bir dizi etken var. Bunların hiçbiri bir gecede olmadı. Fakat bunun da ötesinde Avrupa diye bahsettiğimiz zaman tek bir ülkeden bahsetmiyoruz. Ülkelerin farklı öncelikleri ve beklentileri var. Aynı şekilde buralarda yaşayan halkların da. Örneğin Refugees Welcome adlı kuruluşun yapmış olduğu son araştırmalardan bir tanesinde Avrupa'da yaşayanlara soruyorlar. Bireysel olarak savaştan kaçanları, mülteci olarak gelenleri ülkenizde kabul eder misiniz diye. Ve cevaplara baktığımızda İspanya, Almanya sürpriz bir şekilde %90'ın üzerinde evet yanıtını veriyor. En düşük ülke Polonya %50'lerde ama diğer ülkelerde mesela Fransa, İngiltere gibi %80'lerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bireysel olarak bakıldığında aslında kişilerin, bireylerin tercihleri daha insani boyuttan yana olsa da olay politika bazında değerlendirildiğinde çok farklı boyutlara bürünebiliyor. Sizin de bahsettiğiniz bu terör ve güvenlik eksenli olarak mültecilerin alımını konusu da daha çok bu ulusal politikalarda su yüzüne çıkıyor. Bunun en güncel örneklerinden bir tanesi, mutlaka takip etmişsinizdir, Macaristan'da göç kotası ve Avrupa Birliği'nin göç politikalarına karşı çok yakın zamanda bir referandum düzenlendi. Ve bu referandumun sonucunda Avrupa Birliği'nin göç konusunda külfet paylaşımına yönelik politikalarının kabul edilmemesine yönelik bir yaklaşım ortaya çıktı. Fakat bu çok düşük katılımlı bir referandumdu, %40'larda seyreden. Dolayısıyla sonucu büyük ihtimalle uygulanmayacak. Ama şu örneği vermek bile yeterli. Bu göçmen karşıtı referandum boyunca Macar hükümeti 16 milyon euroya yakın bir parayı halkı göç konusunda daha negatif bir tutuma itmek için harcamış. Aynı örneği İngiltere'de, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması konusunda düzenlenen Brexit referandumunda da yaşadık. En fazla gündeme gelen konulardan bir tanesi de göçmenlerin Avrupa Birliği sistemi içerisinde İngiltere'ye gelişinin önlenmesi oluşturuyordu. Hatta UKIP partisi bunu ana konulardan bir tanesi haline getirdi. Fakat baktığımızda aslında bunun bir karşılığı var. Örneğin Eurobarometer'ın son yapmış olduğu araştırmalardan bir tanesinde Avrupa Birliği'ne de yaşayanlara sorulduğunda en önemli iki konu sizce nedir dendiğinde bunun göç ve terör olduğunu görüyoruz, ilk iki konu. Dolayısıyla maalesef artık Avrupa'da özellikle yaşayan insanların algısında bu iki konu birlikte algılanmaya başlanmış. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Ama 1990'larda özellikle 2000'lerin başında böyle bir durumdan bahsetmek çok mümkün değildi. Daha ayrı ayrı ele alınan konulardı. Tabii bunun bazı nedenleri var. Göç konusunun terörle birlikte ele alınması. Öncelikle aşırı sağ partilerin yükselişte olması bu önemli nedenlerden bir tanesi. 2010 yılına kadar birçok Avrupa ülkesinin parlamentosunda sağ partilerin 2. Dünya Savaşı sonrasında bu kadar ağırlık kazanması çok beklenen bir şey değildi aşırı sağ partilerin. Fakat bugün baktığımızda birçok Batı Avrupa ülkesinde özellikle bu partilerin parlamentoya girebildiğini görüyoruz ve bu giriş sürecinde aslında göç karşıtı politikalarla halktan çok daha fazla oy koparabildiklerini fark etmeleri çok büyük bir etken oldu. İşte bunu Fransa'da Le Pen Ulusal Cephe Partisi'nde, Finlandiya'da Gerçek Finliler Partisi'nde, Hollanda'da Wilders'ın liderliğinde Hollanda Özgürlük Partisi örneğinde görüyoruz. Çok kısaca bunların nedenlerine bakarsak, en önemli nedenlerinden bir tanesi tabii ki 2008'de yaşanan ekonomik kriz, sonrasında gelen istihdam sorunları ve ekonomik dalgalanmalar. Bunun sonucunda bir günah keçisi olarak göçmenlerin gösterildiğini söylememiz mümkün. Popülizm ve korku politikaları bir diğer neden, ikisiyle birlikte el ele yürüyor aslında. Ve artan özellikle Orta Doğu kaynaklı terör hareketlerinin Avrupa'da yaşayan halkların gözünde gelen göçmenlerle birleştiğini görüyoruz. Mesela İngiltere'de Independent gazetesinin yer verdiği bir araştırma vardı geçtiğimiz aylarda. Ve Avrupalıların ağırlıklı olarak mültecilerin artmasıyla terör olaylarını birbiriyle bağlantılı görmeye başladığını gösteriyordu bu araştırma. Dolayısıyla göçmenlerin bu konuda hem ekonomik sorunlarda hem terör sorunlarında bir günah keçisi olarak aşırı sağ partiler tarafından Avrupa'daki pazarlandığını görebiliyoruz. Bunun bir diğer nedeni külfet paylaşımındaki dengesizlik. Türkiye'nin de çoğu zaman bu konuda varyansını ettiğini biliyoruz. Avrupa'daki tüm ülkeler gelen mültecileri eşit şekilde paylaşmıyorlar. Mesela referandumu alan Macaristan'ın aslında kabul edeceği miktar 1300 gibi çok komik bir rakamdı ama bu bile büyük bir yankı uyandırdı ülkede ve karşıt söylemi harekete geçirdi. Dolayısıyla külfet paylaşımındaki bu dengesizlik de bazı Avrupa ülkelerinde toplumların göçmenleri kendi algılarında karşıt konuma yerleştirmelerine yol açabiliyor açık bir şekilde. Son olarak toparlamak gerekirse unutmadan bile tabii ki 11 Eylül sonrası izlenen politikaların da çok etkili olduğunu ve bu süreci adım adım inşa ettiğini söyleyebiliriz. Son olarak toparlamak gerekirse ülkelerin açık bir şekilde ırkçı ve dışlayıcı politikalarla baş etmeleri gerektiği, buna uygun politikalar üretmeleri gerektiği çok açık. Bu sadece Avrupa'da bir sorun değil. Ülkemizde de her zaman Suriyelilerin hakları ve onlara verilen destekler tartışma konusu olabiliyor. Fakat bunları tartışırken bir yandan da eğer bu destekler sağlanmazsa, bu politikalar oluşmazsa gelen mültecilerin toplumdan dışlanabileceği, daha marjinal konuma düşüp daha farklı toplum dışı olaylara katılabileceğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Avrupa için de aynısı geçerli. Ama bir yandan da tabii ki eğer ortada bir sorun varsa hoşnutsuz olan kesiminde politikalarla nasıl daha hoşnut hale getirilebileceği ve karşılıklı diyaloğun yaratılabileceğinin de tartışılması gerektiği çok açık.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Mehmet Gökay Özerim.
Rica ederim.
Sayın Özçürmez, sizin geri kabul anlaşmasıyla bıraktığımız yerden devam edelim. Ama bunun dışında sizin külfet paylaşımı, göçün bir güvenlik konusu olarak çerçevelendirilmesi ve göç politikalarının ulus üstüleşmesi konusunda değerlendirmelerinizi alalım.
Şimdi isterseniz külfet paylaşımından öncelikle başlayalım. Avrupa Birliği'nde göç ve iltica politikasının aslında yapılanması 2001'lere dayanıyor. O döneme kadar ortak bir göç ve iltica politikası yapılması konusunda bile bir uzlaşı yoktu. Bu noktadan hareketle şunu anlamamız gerekiyor ki ulus devletler aslında sınırlarını kendileri kontrol etmeyi çok daha fazla tercih ediyorlar. Schengen Anlaşması'nın olması bile farkındaysak hepimiz son dönemlerde bir tartışma konusu oldu. Bir bölümü elbette bu kitlesel akım hareketleriyle ortaya çıkan durumdan kaynaklandı ama bir bölümü de çok uzun zamandır ülkelerin kendi sınırlarından geçişleri kontrol etmek hakkındaki anlaşmazlıklarının aslında iyice yüzeye çıkması olarak da nitelendirilebilir. Şimdi diğer bir deyişle aslında benim kişisel görüşüm göçün şimdi de kişi hareketliliği olarak adlandırıyoruz bir süreç olduğu. Ve bu sürecin herhangi bir şekilde tehdit olarak adlandırılmasının gerçekten onun tehdit unsuru ve tehditle aslında karşı karşıya kalındığında ve harekete geçen mekanizmalarla uğraşılmasını gerektirdiğini düşündürüyor. Oysa bu kişi hareketliliğinden tarihsel olarak bütün ülkeler çok yararlandılar zamanında. Yüksek nitelikli kişiler de hareket etti. Gelen kişilerin uyum sağlaması sonucunda ülkelere büyük ekonomik, sosyal zenginlik kazandırılmış oldu. Bu çok kültürlülük, çok çeşitlilik konusunda ve başka kültürlerin de bir arada yaşayabilmesinde saygı duyulması konusunda aslında büyük kazanımlar söz konusu. Bu son dönemde meydana gelen, özellikle güvenlik tehditleriyle ön plana çıkan hususların da hemen kişi hareketlerine bağlanmasını aslında çok dikkatli bir biçimde değerlendirmemiz lazım. Ve insan hakları ve evrensel değerleri ön plana çıkarıp insan onuruna yakışacak şekilde ve özellikle de Suriyeliler ve mülteciler ve sığınmacılar özelinde onların insani krizlerden aslında sığınacak yerler arayan insanlar olduğunu dikkate alarak düşünmemiz gerektiğini gerçekten ön plana çıkarmak istiyorum. Geri kabul anlaşması konusunda da kısaca bir belirtmek istediğim husus şu. Geri kabul anlaşması Avrupa Birliği ile imzalandı ama ikili geri kabul anlaşmaları da aslında devam etmekte ve bir de geri gönderme mekanizmaları çok hızlı bir şekilde harekete geçirilmekte. Bu tabii sınırlardan geçişleri kontrol etmek ve ne yazık ki literatürde de olan istenen ve istenmeyen kişilerin ayırt edilip bir şekilde ülkeye girişlerin gerçekten yasal olmasının üzerinde durma. Ancak şunu da bilmek gerekiyor ki insani krizler söz konusu olduğunda bu kontroller zaten etkin bir biçimde yapılamamakta. Hatta geçişlerin daha kolay sağlanması gerekmekte. Üzerine düşünülmesi gereken konu burada insani krizden kaçan kişiler için acaba bu tür anlaşmaları mı uygulamak yoksa çok daha ortak platformlarda insan haklarına saygılı durumları gerçekleştirecek şekilde politikaları yapmaya mı gitmek? Bence ikincisi.
İkincisi diyorsunuz, evet. Tekrar ülkemize dönelim ve son olarak Suriyelilere vatandaşlık için başvuru hakkı tanınması, kriterlere uyan kişilerin vatandaş yapılmasına ilişkin değerlendirme alalım. Son cümleleriniz bunlar olsun.
Peki. Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü vatandaşlık aslında uyum kavramı içerisinde değerlendirilmesi gereken bir unsur. Sağlık, hizmet, iş piyasasına erişim, aile birleşimi konularında kişiler kendi bulundukları yerlerde refah içinde yaşayabildikleri zaman siyasi katılmada erişim için vatandaşlık alabiliyorlar. Türkiye'de 5 yıl yasal oturma izni olanların bu tür bir hakka sahip olması söz konusu. Suriyeliler için de kendilerini gerçekleştirebilmeleri için düşünülebilecek yasal statülerden biri olarak ön plana çıkması önemli. Fakat mevzuatın çok dikkatli hazırlanması gerekiyor.
Mevzuatta yeniden bir düzenlemeye mi gitmek gerekiyor,
evet,
Zeynep Özçürmez?
Evet, evet. Özellikle Suriyeliler için ayrı bir uygulamaya gidilmesi gerekiyorsa şu anda gerekiyor. Çünkü Suriyelilerin tamamına yakını geçici koruma statüsüyle burada bulunuyor. Fakat oturma izni, çalışma izni olan, burada olan kişiler de var. O uygulama mı yoksa Suriyeliler için özel olarak hazırlanmış, işte nitelikli iş gücü ayırmak suretiyle, hızlandırılmış süreçler suretiyle, çünkü bu başka ülkelerde de var. Yani özel nitelikleri olan kişileri hızlandırmak süreçleri var. Bu tartışma suretiyle mi yoksa katkılarına bakılmak suretiyle mi, kriterleri nasıl belirleneceği üzerine dikkatle düşünülmesi gerekiyor. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor diye biliyorum.
Evet, çalışmaların devam ettiğini biliyoruz yasal altyapıya ilişkin. Teşekkür ediyorum Sayın Saime Özçürmez. Sevgili dinleyiciler, bu programda Suriyeli sığınmacılar konusunu Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Saime Özçürmez ile değerlendirdik. Süremizin de sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Orta Doğu'nun bir başka konusunu ele alacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ayrılmayın ve yeniden buluşuncaya kadar huzurlu kalın.
Huzur arayan topraklar.